Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Tir 1400, Hicri Kameri 19 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 30 Haziran 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşel'e birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Benim Müslüman Çocuğum ve Kitabın Konumu adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Müdürü, Amerika'nın direniş bölgelerini engelleme hamlesinin direniş medyasının koordinesini arttırdığını söyledi. Salihi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının adalet ve özgürlüğü görmezden geldiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı nükleer anlaşmada teknik sorunlar ve siyasi engellerin çözülmeye ihtiyacı olduğunu bildirdi. Terör rejimi İsrail'in Ebu Dabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerika'ya hitaben Çin'le ilişkileri azaltma baskısına boyun eğmeyeceğiz dedi. Şimdi haberler.
İran Radyo Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Müdürü, Amerika'nın direniş odaklı siteleri engelleme eylemlerinin, bu medya kuruluşlarının Amerika eylemlerine karşı koyma ve medya faaliyetleriyle uyum sağlama kararlılığını arttırdığını vurguladı. Muhabirimizin belirttiğine göre Peyman Cebelli, dün İslami Radyo ve Televizyon Birliği Genel Kurulu'nun 10. oturumunda yaptığı açıklamada, direniş cephesi medyasının ana görevinin başarıları yansıtmak ve düşman propagandasına karşı koymak olduğunu söyledi. Cebelli ayrıca korona aşısının hazırlanması İran'daki bilimsel gücün ve teknolojik ilerlemenin açık bir göstergesidir dedi. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına atıfta bulunan Cebelli, korona salgınına ve ülkenin koronavirüsünden gördüğü zarara, düşmanların baskılarına ve yaptırımlara ve bazı yanlış yönetimlere rağmen İslam İnkılabı rehberinin tabiriyle destanımsı bir seçime şahit olduk dedi. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yürüttüğü koalisyon savaşına değinen Cebelli, Suudi savaş makinesi 6 yılı aşkın bir süredir Amerika, terörist İsrail ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Yemen halkını teslim olmaya zorluyor. Ama Yemen halkı buna karşı direnirken saldırgan güçler şimdi kendi kazdıkları kuyuya düştüler ve bundan çıkmaya çalışıyorlar dedi. Cebelli, geçen Mayıs ayında terör rejimi İsrail'in Gazze'ye başlattığı son savaşa ve Filistin direniş güçlerinin terörist İsrail'e karşı verdiği direnişe de temas ederek, direniş güçlerinin bu mücadelesi ve misillemesi içeren operasyon ve savaş taktikleri yeni bir denklem getirdiğini ve bundan sonra terör rejiminin Filistin'e karşı harekete geçmek istediğinde daha fazla düşünmesini gerekli hale getirdiğini söyledi.
İran İslam İrşat ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salih, dünyanın önde gelen medyası, medya işlevlerinin ufkunda uygun bir adalet ve özgürlük imajı yaratamadı dedi. Seyyid Abbas Salih, dün İslami Radyo ve Televizyon Birliği 10. Genel Kurulu oturumuna gönderdiği mesajı, medya çağında medya alanında nasıl denge kurulacağı günümüz insanların ciddi bir endişesi olmuştur dedi. Dünya halklarının meselelerini ve endişelerinin önemli bir kısmı resmi medyada ya göz ardı ediliyor ya da çok marjinalleştiriliyor diyen Salih'e göre adalet ve medya özgürlüğü iktidarın ve zenginliğin gücünde katlediliyor. İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı dünyanın büyük medyası medya işlevlerinde denge ve adalet gözetmiyor. İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nin 10. oturumu başı Tahran olmak üzere Kabil, Bağdat, Beyrut, Gazze, Sana ve İstanbul'da 2 yıl aradan sonra sağlık protokollerine uygun olarak düzenlendi.
İngiltere'deki İranlı bir kadın, Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün vahşi tutumlarını ifşa eden açıklamalarda bulundu. Cevan Haber'in bildirdiğine göre Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği Sekreteri Muhammed Hüseyin Atai, İran'da 18 Haziran tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri günü İngiltere'nin Birmingham kentinde Halkın Münafıkları terör örgütünün saldırısına uğrayan İranlı bir bayanla bir araya geldi. Görüşmede saldırıya uğrayan Kazım'ı ailesi münafık teröristlerin acımasız eylemlerini anlattı ve münafıklar terör örgütü mensuplarının müstehcen dil kullanarak oy vermelerini engellemeye çalıştığını, seçmenleri fotoğraflayıp filme çektiklerini ve onları tehdit ettiklerini söyledi. İranlı aileye göre Halkın Münafıkları terörist grubun üyeleri ayrıca bazı seçmenlere sopalarla saldırdılar. Kazım'ı medyada İranlı kadınların haklarından bahsedenler nerede? Halkın güvenliğini korumakla görevli polis hiçbir şey yapmadı dedi. Yapılan görüşmede Muhammed Hüseyin Atai, Kazım'ı ailesinin açıklamalarını duyduktan sonra münafıkların korkakça saldırılarını yeniden kınayarak herhangi bir hizip veya ideolojiye sahip olan herkes insanlık ilkelerini korumalı ve başkalarının görüşlerine saygı göstermelidir dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahteravançı, art niyeti bilgisayar virüsü Snacknet'in aracılığıyla yapılan siber saldırıların kurbanlarından birinin İran olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti Genel Kurulu'nun siber ortamına ihtiyacı için gerekli ilkelerin tedbirini için her türlü çalışmaya katılmaya hazırdır dedi. Mecid Tahteravançı, Güvenlik Konseyi'nde uzayın güvenliğini gözden geçirmek için düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada siber ortam, insan için hayatın tüm yönlerini sürekli olarak geliştirmesi ve refahını yükseltmesi için altın fırsatlar ortamı sunuyor dedi. İran'ın üst düzey diplomatı ayrıca şöyle dedi, böylesine önemli bir yetenek, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada teşvik edilmeli ve saldırganlık, haraç, tehdit ve saldırı eylemleri dahil olmak üzere kötüye kullanılması önlenmelidir. Tahteravançı son yıllarda bazı ülkelere yönelik sistematik suçlamalar ve siber saldırı veya benzeri faaliyetlerin onlara atfedilmesi gibi endişe verici bir eğilime şahit olunduğunu da belirterek bu suçlamaların sebebinin tamamen siyasi maksatlı olduğunu söyledi.
Hazar Denizi'nde deniz güçlerinin katılımıyla sürdürülebilir güvenlik 2021 deniz tatbikatı düzenlenecek. Cevan Haber Kulübü Haber Ajansı'na göre sürdürülebilir güvenlik deniz tatbikatı, denizde toplu güvenliği teşvik etmek, yetki, yetenek ve savaşa hazır olma gölgesinde barış ve dostluk mesajını ilan etmek, eğitim ve genç nesillere deneyim aktarımı amacıyla bugün başlayacak. Habere göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri de yakın hava kapsama ve desteği sağlamak amacıyla bir eğitim alanı kuracaktır.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Viyana'daki nükleer anlaşmayı canlandırma müzakerelerine atıfta bulunarak bir anlaşmaya varmak için önemli teknik zorlukların ve siyasi engellerin hala aşılması, cesur ve güçlü kararların alınması gerektiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada anlaşmaya varmak için önemli teknik sorunları ve siyasi engelleri aşmaya devam etmeliyiz. En hassas konulara ulaştığımız için cesur ve güçlü kararlar alınması gerekiyor. Bu görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılması gerektiğine inanmaktayız dendi. Açıklamada Fransa Avrupalı ortaklarıyla birlikte tatmin edici bir anlaşmaya varmak amacıyla bu müzakerelere tamamen bağlıdır denildi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell de yakın tarihli bir notta nükleer anlaşmanın doğru yola dönmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı çerçevesinde bir yıl boyunca nükleer yükümlülüklerine bağlı kaldı, ancak anlaşmanın Avrupalı üye ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmediği için İran İslam Cumhuriyeti de anlaşma yükümlülüklerinde Mayıs 2019'dan itibaren 5 aşamalı bir indirim uyguladı.
İran Sağlık Bakanı, ikinci İran korona aşısı için lisans verildiğini duyurdu. Böylece İran, Pasteur Enstitüsü'nün Pasteur-CoV-2 aşısı acil kullanım lisansı aldı. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Sağlık Bakanı Said Nameki, dün İran Pasteur aşısı için acil lisans çıkarıldığını duyurdu. Nameki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu aşı 3. klinik aşamasında Küba'da 44 bin ve İran'da 25 bin kişi üzerinde yapılan bir klinik araştırmasının sonucunda olarak test edildi dedi. İran Sağlık Bakanı ayrıca Gıda ve İlaç İdaresi'ndeki uzmanlar İran'ın bu aşısını onaylaması için, affedersiniz onaylaması ile İran'ın korona aşı sayısı 2'ye çıkıyor dedi. İran Gıda ve İlaç Dairesi Sözcüsü Kianuş Cihanpur'da İran Pasteur Enstitüsü'nün ikinci yerli korona aşısı olan Pasteur-CoV-2 aşısı üretim ve genel tüketim aşamasına geldi dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüsü sebebiyle 51 kişinin daha vefat ettiğini, 5266 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Türkiye'de koronavirüsünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 49.524'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre 5266 yeni vaka tespit edildi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen Delta varyantı vaka sayısındaki son rakamları da verdi. Buna göre Delta varyantı vaka sayısı 224'e, görülen il sayısı 16 ilden 26 ile çıktı. İstanbul'da 134 vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca spor müsabakaları sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek açıklamasında bulundu.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerince 42 göçmenin kıyafetleri çıkarılıp dövülerek Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak 42 göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtildi. Açıklamada Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazım Bey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderdiklerini öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiştir denildi. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzensiz göçmenler ilk sorgularının ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Bu kişilerin uyrukları veya kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Bursa'da eğitim uçuşu yapılan içinde 2 kişinin bulunduğu uçak motor arızası sebebiyle havalimanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştü. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken uçakta hasar oluştu. Bursa'da eğitim uçuşu sırasında içinde 2 kişiyle zorunlu iniş yaparken Yunus elindeki bir bahçeye düşen eğitim uçağı havadan da görüntülendi. Motor arızası sebebiyle düşen uçaktan hafif sıyrıklarla kurtulan pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun olayın şokunu atlattıktan sonra bir araya gelerek sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Salı gecesi İtalya'nın Roma kentinde Amerika öncülüğündeki Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon toplantısını eleştirerek koalisyonun bildirisini tam bir yalan ve gerçek dışı olarak niteledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Roma toplantılarının sonuçlarına göre yapılan iki bildirinin gerçeklerle çeliştiğini ve bunları okuyanların bu iki açıklamanın yazarlarının ucuz yalanlardan başka bir şey bulamadığını teyit ederek Suriye yönetiminin kendi halkı, liderliği ve ordusunun çıkarlarına en çok hevesli olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Roma görüşmelerinin sonuçlarına cevaben Suriye, Amerika ve müttefikleri tarafından önceden hazırlanan iki hazır beyana katılmak ve okumadan kabul etmek zorunda kalan bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının durumundan üzülüyor dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına katkıda bulunanların Suriye ve Irak'taki hem masum sivilleri hem de sivil tesisleri hedef alan bu koalisyon değil, Suriye Arap Ordusu, Rus güçleri, Irak Ordusu ve bölgedeki terörü yenme savaşçıları olduğunu belirtti. Öte yandan bakanlığın beyanı, bu ülkeler ve bölgesel kuruluşların bazılarının Suriye'de insani ihtiyaçları karşılamaya hevesli olduğu şeklindeki ucuz iddia, Amerika ve Avrupa Birliği'nin Suriye halkına ilaç, gıda ve yakıt gelmesini engelleyen tek taraflı zorlayıcı tedbirler dayatmasıyla yalanlandırılıyor diye ekledi. Bakanlık açıklamasında Suriye halkının umutları ve güvenliği boş laflar ve yalan vaatlerle değil, umudu eylemeye bağlayarak sağlanır. Suriye halkı ülke içinde ve dışında kendileri liderlik ve ordunun çıkarları konusunda en çok düşünen taraf olduğunu gösterdi. Suriye IŞİD ile mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri almış ve Suriyeliler için İnsana yakışır bir yaşamı garanti eden tüm koşulları sağlamak için çalışmıştır ifadelerine yer verildi.
Terörist rejim İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki büyükelçiliği resmi törenle açıldı. Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, resmi ziyaret kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükelçiliğin açılışından sonra gazetecilere kısa bir açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının mimarının eski başbakan Netanyahu olduğunu, bu vesileyle kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Bu arada Filistin İslam Direniş Hareket Hamas Korsan Rejim İsrail'in Abu Dhabi'de büyükelçilik açmasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşmasıyla işlediği ulusal günahta ısrar etmesi olarak değerlendirdi. Filistin İslam Cihat Hareketi Sözcüsü de Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail büyükelçiliği olarak açılan yerin bir casusluk yuvası, bölge ülkeleri ve milletlere karşı komplo mekanı olarak nitelendirdi. Terör rejimi İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Gazze'deki Filistin direnişinin kullandığı silahların çoğunun ülke içinde yapıldığını söyleyerek diğer ülkelerden Filistin'e silah girişini reddetti. Filistin El Yom haber sitesine göre Ziyad el-Nahale 12 gün süren son savaşa işaretle Siyonist düşmanı Gazze'yi herhangi bir işgalden önce binlerce kez düşündürdü. Çünkü bu rejim Gazze'ye yönelik saldırıların ağır bedelini ödemeye katlanamaz dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist rejimin eski başbakanı Ariel Sharon'un döneminde olduğu gibi istediği zaman Gazze'ye saldırdığı dönemin sona erdiğini söyledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri'ye, Yemen'in merkezindeki Marib eyaletinde Suudi koalisyon paralı askerlerine karşı başarılı bir füze operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu. Yahya Seri'ye, füze birliğinin Marib'deki Suudi paralı askerlerin iki askeri kışlasını 2 adet Bedir 1 balistik füze ile hedef aldığını bildirdi. Yahya Seri'ye operasyonda Suudi paralı askerlerin komutanlarından birkaçı dahil olmak üzere çok sayıda işbirlikçinin öldürüldüğü ve yaralandığını söyledi.
Amerika Temsilciler Meclisi dün gece Amerika başkanlık yetkilerini sınırlandırmak için her ikisi de yıllar içinde Batı Asya savaşları ile ilgili olan iki savaş ruhsatını iptal etti. Temsilciler Meclisi 366 lehte ve 46 aleyhte oyla 91'de Irak'ta askeri harekat ve savaş yetkisini iptal eden 7 tartışmalı tasarı paketinin bir parçasıydı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerika'nın Çin ile ilişkileri kesme baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Pakistan Başbakanı, Amerika ve diğer batılı ülkelerin İslamabad'dan Çin ile ilişkiler konusunda taraf seçmesini istediklerini, ancak ne tür bir baskı olursa olsun Pekin ile ilişkilerin değişmeyeceğini söyledi. İmran Khan, Çin küresel televizyon kanalına verdiği röportajda Amerika ve batılı ülkelerin Pakistan gibi ülkelerden Çin'le ilişkiler konusunda taraf seçmesini istediklerini, bunun çok adaletsiz olduğunu ifade etti. Pakistan'ın Pekin ile ilişkilerini değiştirmesi veya düşürmesi konusunda baskı altına alınamayacağını vurgulayan Pakistan Başbakanı, ne tür bir baskı olursa olsun Çin ile ilişkilerin değişmeyeceğini dile getirdi. Han neden taraf seçmek zorunda olduklarını sordu ve herkesle iyi ilişkilerimiz olmalı diye konuştu.
Ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerika'yı dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmakla suçladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz: çocuklar savaşların en büyük kurbanı. İran'ın Birleşmiş Milletler'in pasifliğini eleştirmesi başlığını taşıyor. Çocukların silahlı çatışmalarda korunması, uluslararası hukukta özel dikkat gösterilmesi gereken en önemli konulardan biridir. 1959 4. Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokol, 1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve İnsan Hakları Bildirgesi gibi uluslararası belgeler, savaş zamanında çocuk haklarına her türlü taciz ve saldırıyı men eden uluslararası hukuk belgelerindendir. Fakat burada akla gelen soru, acaba insan hakları uluslararası kuruluşları ve Birleşmiş Milletler bu alandaki sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirip getirmemeleridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Mecid Tahtiravanchi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumundaki açıklamasına temasla Birleşmiş Milletler'in bu bağlamdaki performansını sorguladı. Tahtiravanchi yaptığı açıklamada, genel sekreterin çocuk haklarını ihlal eden raporlarında Siyonist rejim İsrail askeri güçlerinin kara listede yer almaması, ayrıca saldırgan Suudi koalisyonunun bu listenin başından silinmesinin endişe verici olduğunu bildirdi. Çocuk haklarının açık bir şekilde ihlal edildiği esef verici sahnelerden biri muhakkak. Bu da elbette Yemen Savaşı'nda açık bir şekilde görülmektedir. Suudi Arabistan liderliğindeki savaş koalisyonu, Yemen gibi yoksul bir ülkeye eski müstafil Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi tekrar iktidara getirmek bahanesiyle yoğun hava, kara ve deniz saldırılarının hedefi haline getirdi. Ama Yemen Savaşı'nda hali hazırda yaşanan gerçek durum, Riyad yönetiminin 2015'te ve saldırıyla eş zamanlı olarak öngördüğü durumdan çok daha farklıdır. Bir hava akını ile birkaç haftada savaşı kazanabileceğini öngören Suudi Arabistan, bizzat başlattığı savaşın 7. yılını yaşıyor, üstelik son bulması konusunda ufukta herhangi bir umut da görünüyor.
Birleşmiş Milletler uzmanları Yemen'i dünyada en büyük insanlık kriz sahnesine benzetiyorlar. UNICEF 2018-2020 yılları arasındaki Yemen Savaşı'nda çocukların vahim durumu ile ilgili raporunda savaş sırasında en az 2300 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtiyor. UNICEF direktörü Javier Joubert şöyle diyor: Yemenli çocuklar sonu gelmeyen bir kabus ve korkunç şartlarda yaşıyorlar. Çocuklar Yemen'de neredeyse her gün savaş nedeniyle ölüyor veya yaralanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise garip ve bir o kadar şüpheli bir harekette Arabistan liderliğindeki koalisyon adını çocukların ölümü ve haklarının ihlal edildiği kara listeden çıkarttı. Birleşmiş Milletler Ekim 2017'de Suudi koalisyonu Yemen'de 683 çocuğu öldürme ve yaralama, ayrıca onlarca okul ve hastaneye saldırı nedeniyle bu kara listeyi aldı. Fakat Güvenlik Konseyi'ne yönelik yıllık son raporunda söz konusu koalisyon adının hava saldırıları sonucu ölüm sayılarında ve sakatlık oranında önemli düşüş yaşanması iddiasıyla kara listeden silindiğini ifade etti. Tabii Suudi Arabistan'ın adı ilk kez bu kara listeye eklenip çıkarılmıyor. Birleşmiş Milletler bir kez de 2016 yılında ve Ban Ki-moon döneminde kısa bir süre için Arabistan adını insan haklarını ihlal eden kara listesini aldı. Fakat sadece bir gün sonra uygulanan baskılara teslim olarak kendi kararından geri adım attı. Bu acı hikaye hükümetlerin çocuk haklarına dair sözleşmesinin 1. maddesinin dörtlü paragrafları uyarınca çocuklar hakkında insan haklarını uygulamak zorunda oldukları bir dönemde devam ediyor. Silahlı çatışmalarda çocuklara destek için her şeyden önce çatışmaların son bulması ve tekrar alevlenmesini engellemeye bağlıdır. Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahret Revancı'nın Güvenlik Konseyi oturumunda silahlı çatışmalarda çocuk haklarına destek bağlamında belirttiği gibi günümüzde savaşlarda çocuklara destek, gelecek toplumlara sağlanan destektir. Bu yüzden çocukları savaş ve çatışmaların tahribatından korumak için herkes elinden gelen her şeyi yapmalıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Heneye'nin Arap ülkelerine periyotik seyahatin günümüzdeki önemi başlığını taşıyor. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniye pazar günü Arap ülkelerini dönemsel ziyaretleri çerçevesinde Beyrut'a gitti. Birkaç gün sürecek olan bu ziyaret Heniye'nin Mısır, Fas ve Moritanya ziyaretleri ardından gerçekleşti. Ve Filistinli kaynaklarının bildirdiğine göre Tunus, Cezayir, Kuveyt gibi bazı Arap ülkeleri yanı sıra Heniye İran'da ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret ilk etapta Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik 12 günlük savaşından birkaç hafta sonra yapılması açısından önem arz ediyor. Bu savaşta direniş hareketi Siyonist rejime daha önce yaşamadığı bir yenilgiyi yaşattı ve sonuçlarından biri korsan rejim eski başbakanı katil Netanyahu'nun devrilmesi oldu. Heniye'nin dönemsel ziyaretlerinin en önemli özelliği Filistin İslam Direniş Hareketi ve özellikle Hamas'ın güç iktidarının belirtisidir. Aslında bu ziyaret Filistinlerin onların işgalin boyunduruğundan kurtulmak ve Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin topraklarını kurtarma yolunun Batı Yaka yönetiminin işgalci rejim istihbarat ve güvenlik güçleriyle koordineli harekette Filistinlere karşı izlenen tutumu değil, direniş ve mücadeleye güvenerek dayanmak olduğu inancına vardığını gösteriyor. Diğer yandan İsmail Heniye'nin birkaç Arap ülkesini ziyareti, Batı ülkeleri yetkililerinin de itiraf ettiği gibi Filistin konulu görüşmelerde İslami direniş ve özellikle Hamas ile görüşmekten başka seçeneğin olmadığı ve 12 günlük son savaşın ardından oluşan dengenin güçlendirilmesi gerektiği bağlamındadır. Zira bu zaman diliminde yapılan son söz konusu ziyaret, direnişin Filistinlerin yeni temsilcisi sayıldığını ve Lübnan'ın en fazla Filistinli ev sahipliği yapan ülke olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Zira Lübnan İstatistik Merkezi tarafından 2017 yılında yayınlanan verilere göre 174.422 Filistinli Lübnan'da 12 mülteci kampı ve 165 yerleşim alanında yaşıyor.
Bu yüzden Filistin dışında bulunan Filistinli mültecilerin konusu İsmail Heniye'nin düzenlediği ziyaretinin bir sonraki önemli konusudur. Kamplarda bulunan Filistinliler arasında yaşanan ihtilafların çözülmesi bağlamında Filistinli gruplar ile görüşmek söz konusu ziyaretinin bir diğer önemli konusudur. Zira yaşanan ihtilaflar Lübnan gibi ev sahibi ülkelere bazen sorunlar oluşturuyor. Ayrıca içeride ve dışarıdaki Filistinlilerin durumuna çeki düzen vermek için Filistinli gruplar arasında daha fazla koordinasyon oluşturmak ise büyük ihtimalle Hamas heyetinin söz konusu gruplar ile görüşmesinde ele alınacak konulardan biridir. Siyonist rejimin Filistinlilere karşı gelecek tehdit ve saldırılarına karşı mücadele hazırlık seviyesini arttırmak hedefiyle Lübnan'da bulunan İslami Direniş grupların yetkilileri ile daha fazla uyum ve koordinasyon sağlamak ise ele alınacak olan konulardan bir diğeridir. Bazı Arap rejimlerinin korsan rejimiyle ilişkilerini normalleştirme konusu ise hiç şüphesiz Heniye ziyaretinde ele alınacak başlıca konulardandır. Aslında Hamas heyeti bu ziyarette Siyonist işgalci rejim ile ilişkileri normalleştirmenin faydasız olduğunu ve Arap ülkeler için böyle bir gelişimin sonuçsuz olduğu, korsan rejim çıkarları bağlamında sonuçları olacağını hatırlatmak istiyor. Buna ilaveten Hamas yetkilileri korsan rejim başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin topraklarında işledikleri insanlık dışı cinayetler ve baskıcı eylemlerini diğer ülkelerin yetkililerini açıklayarak Siyonistlerin bu bağlamdaki iddiaları ve vaatlerinin içi boş olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Tir 1400, Hicri Kameri 19 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 30 Haziran 2021 Çarşamba. ...91 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Tir 1309'da önde gelen bilim adamı ve edip Pişaveri lakaplı Seyyid Ahmet Pişaveri Tahran'da vefat etti. Hicri Şemsi 1223'te günümüz Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver etrafında dünyaya gelen Pişaveri, çocukluğunda işgalci İngilizlerle yapılan savaşta birçok akrabasını ve babasını kaybetti. Edip Pişaveri tahsilini Afganistan'da başlattı ve İran'ın kuzeydoğusundaki kutsal Meşet ve Sebzevar kentlerinde ünlü filozof Molla Hadi Sebzevar'ın yanında eğitimini sürdürdü. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Tir 1365'te İran'ın batısındaki Mehran kentinin Irak'ın mütecaviz Saddam ordusundan geri alınması yönündeki Kerbela askeri operasyonu başladı. Mehran kenti Irak'ın bazı güçlerinin İran'a karşı Hicri Şemsi 31 şehri ver 1360'da dayattığı zorunlu savaşın başlamasından sonra işgal edildi ve 2 yılın ardından İranlı mücadeleci askerlerince kurtarıldı. Hicri Şemsi 1365 yılının başında Saddam savaş cephelerinde aldığı ağır hezimetleri telafi etmek için bir kez daha Mehran kentini işgal etti. Ancak bu kenti 1,5 aydan fazla koruyamadı ve Kerbela bir operasyonun neticesinde Mehran kentinin yanı sıra çevredeki köyler ve bölgeler de kurtarıldı. Bir yıl önce bugün 30 Haziran 1920 yılında Irak halkının Ayetullah Mirza Muhammed Taki Şirazi liderliğinde işgalci İngilizlere karşı kıyamı başladı. ...724 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Zilkade 718'de İranlı ünlü matematikçi ve fizikçi Kemalettin Farisi vefat etti. Gençliğinde bilim ve fazileti öğrenmek için çeşitli seferler düzenleyen ve kendi dönemindeki bilim adamlarından feyizler alan Farisi, matematik ve ışık bilimi dalında birçok eser geriye bırakmıştır. Bu İranlı fizikçinin en önemli eseri Tezkeretül Hicab Risalesi olup, bu risalenin araştırması sonucunda onun mucit bir matematikçi ve yeni düşünceleri ortaya koyan bir bilim adamı olduğu anlaşılır. Bu ünlü matematikçinin diğer eserleri arasında günümüzde birçok araştırmacının geniş bir şekilde kullandıkları Tengihul Munazira adlı kitaba değinebiliriz. Müzik 30 yıl önce bugün 30 Haziran 1991'de Güney Afrika'da ırkçılık düzeni resmen sona erdi. Apartheid rejimi 1948'den beri Güney Afrika'da azınlıktaki beyazlar tarafından siyahilere dayatılmıştı. Böylece ülkedeki %20 oranındaki beyazlar ülkenin geleceğini belirleme hakkına sahip olmuşlardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basımında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Aşı karşıtlığı salgının kendisi kadar vahim.
Karar.
Korkmaz aranırken şirketlerini satıyordu.
Star.
AK Parti sözcüsü Çelik sert çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Jale Özgen Türk, 28 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yoksulluğa çalıştılar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 rakamlarına göre tekstil sektöründe kayıtlı olarak 1,5 milyon kişi çalışıyor. Resmi rakamlara göre kayıt dışı oranı %32.9 ama DİSK tekstil işverenlerine göre bu oran %50. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Geçen yıl Mart ayında başlayan COVID-19 salgını sanayide çalışan işçileri ciddi şekilde etkiledi. Herkes evlere kapanırken onlar çarkların durmaması için zorunlu olarak çalıştılar. Temiz giysi kampanyası, çocuk işçiliğinin olmadığı, adil ve sürdürülebilir bir tekstil sektörü için dünyada mücadele veren bir organizasyon. İşletmelerin %39'u, işçilerin %16'sını kapsayan İstanbul'da bir saha araştırmaları yayımladılar. Bu araştırma, kayıt dışı çalışmanın kalbi sayılabilecek Bağcılar ve Güngören semtlerinde yüz yüze görüşmeyle yapılmış. Araştırma için görüşlerin işçilerin %66.7'si sigortasız, kayıt dışı çalışıyor, %88.5'i hiç yardım alamamış. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çalışabilmek için evlerine yakın iş yerleri bulmuşlar ve %65,3'ü işe yürüyerek gitmiş. %50'si iş yerinde fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına hiç uyulmadığını söylüyor. Araştırmaya göre sigortalılar da iş gücü piyasasına dair alınan işten çıkarmaların yasaklanması, işçilerin ücretsiz izne çıkarılması gibi kararlardan olumsuz etkilenmiş, geçim sıkıntısı derinleşmiş. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Tekstil İş Başkanı Kazım Doğan'a saha araştırmasından çıkan sonuçları ve sektörü yaşadıklarını sordum. Salgın dönemini ciddi mücadele içinde geçirdiklerini söylüyor. Doğan, iş yerlerinde çalışanlar hastalığa yakalandı, korumak için yoğun çaba harcadık diyor. İhracat ağırlıklı sektörde salgının ilk günlerinde sipariş iptalleri yaşandığını anlatan Doğan, sektörde herkeste yüksek bir endişe, gelecek korkusu hakimdi. İşçiler geçinmek için çalışmak ile ölüm riski yüksek olan bir hastalığa yakalanmak arasında sıkıştı diye devam ediyor. Hükümet tarafından ilan edilen önlemlerin işçiler için mağduriyet yarattığını ve işverenin Kod 29 istisnasını adeta yaygın bir işten çıkarma modeline dönüştürdüğünü hatırlatan Doğan, pandemi sonrasında da umutsuz şunları söylüyor. Yaşananlara bakılınca küresel salgının en büyük kaybedeni işçi sınıfı ve yoksul halk kesimleri. Salgın üretim biçimleri ve tüketim alışkanlıklarını, çalışma yaşamını belirleyen birçok etkende değişkenlik yarattı. Gören o ki çalışma yaşamında esnekleşmeye ilişkin düzenlemeler konusunda işveren kesiminden yeni talepler gelmeye başlayacak. Artık güvenceli çalışma modeli işçi sınıfı için daha fazla savunulmak zorunda kalınacak. İşverenler olası bir talep patlamasına hızla yanıt vermek amacıyla işçileri adeta fazla süreli çalışmaya zorlayacak. Aşırı bir hızlı üretim sürecine girilmesi nedeniyle istihdam artışı beklenmesini ise aşırı imser görüyoruz. Bu kayıt dışı yöntemlerle çözülecek. Hali hazırda istihdam edilenler büyük bir işsizler ordusunun baskısıyla karşılaşacak.
Oğuz Demir, 28 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde 4 yıl sonra mezun olunca iş bulabilir miyim başlıklı yazısına yer veriyor. Memleket haberler açısından çok bereketli, her sabah yeni bir gündeme uyanıyoruz. Bu yeni gündem konuları akıp giderken ülkenin çok büyük bir kesimi akşam eve girdiğinde yine kendi gündemiyle yüzleşiyor: işsizlik ve yoksulluk. En son yayınlanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de yoksul sayısı salgın öncesinde dahi 18 milyona yaklaşmış durumda. Salgın döneminde işini kaybeden ve gelirinin büyük bir kısmını ücretsiz izne ayrılarak kaybedenleri eklerseniz zaten 22 milyon oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani her 4 yurttaşımızdan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu yoksulluk bunalımı ülkeyi yönetenlerin ya da yoksul olmayanların ilgilendikleri gündem maddelerini bir kalemde silip atıyor. Bu yoksulluk mesafe sadece işsizlik ile ilgili de değil. Ülkede çalışıyor olmasına rağmen yoksul olan milyonlar var. En son 4 gün önce yayınlanan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu verilerine göre 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 11.925 TL. TÜİK'in işsizlik verilerine baktığımızda 2021 yılı Nisan ayındaki resmi işsiz sayısı 4,5 milyon. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10 milyon ve hepimiz biliyoruz ki hem pandemi etkisi hem de ekonomide içine düşürüldüğümüz istikrarsız ortam bu insanları ancak yoksulluk sınırında tutabilecek olan asgari ücretli bir iş dahi sunamıyor. Mayıs 2021 verilerine göre İŞKUR'a kayıtlı aktif iş arayanların sayısı 2,9 milyon. Bu 2,9 milyon iş arayan yurttaşımızın 400 bini ise 4 yıllık üniversite mezunu, yani İşkur üzerinden iş bulmaya çalışan her 7 yurttaşımızın biri üniversite mezunu. Bu 400 bin insanın 100 bini ise son 1 yılda iş arayıp bulamamış durumda. 6 aydan fazla zamandır iş arayanların sayısı ise 200 binin üzerinde. Yani gençler yıllarca okuyorlar. 2 günlük bir üniversite sınavına giriyorlar. O sınavın sonunda mezun olunca iş bulabilme umuduyla bir bölüm seçiyorlar. 4 yıl boyunca bin bir zorlukla o okulu okuyor, mezun oluyorlar. Sonra iş arama faslı. İşle beraber torpili bulan çalışmaya hemen başlıyor. O şanslı ve ayrıcalıklı azınlıkta olmayanlar ise TÜİK verilerinde adı geçmeyen milyonlarca yoksuldan, milyonlarca işsizden birine dönüşüyor.
Mehmet Kara 28 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Yeni İttifaka Zorlama Taktiği başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine normal zamanda yapılırsa 2 yıl gibi bir süre var. Muhalefet erken seçimi hiç gündemden düşürmezken iktidar kanadı ısrarla seçimlerinin zamanında yapılacağını söylüyor. Yapılan anketlere göre Cumhur İttifakı'nın 50+1 yakalaması hayli zor görünürken bazı anketlerde %40'ın da altında çıkıyor. Bu durum ortada iken, hele ki ekonomide, adalette yaşanan sıkıntılar varken iktidarın seçime gitmesi çok elzem bir durum ortaya çıkmazsa zor. Bir de seçim kanunu gündeme gelirse bir yıldan önce seçim yapılamaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar seçim kanunlarında değişikliğe gitme hazırlığı içindeyken bir taraftan da Millet İttifakı'nı dağıtmak adına yapılan çalışmalar da gözden kaçmıyor. Saadet Partisi'nde yapılan operasyonla başlayan bu ataklar ve taktikler AKP'den ayrılanların kurduğu DEVA ve gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden birisi olan İYİ Parti'nin bir araya geleceği pompalanıyor. İktidara yakın gazetecilerin bunu yavaş yavaş köşelerine taşıması ile nabız yoklamaya başlamalarının arkasından ne çıkacak bekleyip göreceğiz. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen meclisin AKP ve MHP'nin teklifleriyle çalışmalarına devam kararı alması da bu taktiklerden birisi gibi görünüyor. Bir taraftan erken seçim yok diyeceksiniz, bir taraftan seçime dönük adımlar atacaksınız. Bunlar gözden kaçmazken Millet İttifakı partileri de bu taktikleri görüyor olmalı. Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisi üzerinden planları olduğu artık aşikar. Bunu da saklamıyorlar. Bunun birinci sebebi %50'nin çok altına düşmesi. Bu da ittifaka yeni partilerin katılması mecburiyetini getiriyor. Saadet Partisi içinde neler olduğunu tahmin etmek zor. Ancak zaman zaman genel başkan ve yardımcıları tarafından yapılan açıklamalardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Genel Başkan Karamollaoğlu'nun kongrenin zamanında yapılacağını söylemesi dikkat çekti. Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydin'in olağanüstü kongre talepleri karşısında yaptığı kongre kararını yetkili kurullar alır çıkışından sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın Saadet Partisi'ni düşündürdüğünüz için mi yoksa kendi partinizin menfaati için mi bize akıl vermeye çalışıyorsunuz sorusu aslında durumu özetliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 11. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde çocukları teşvik etmenin etkileri ve bazı yöntemlerini ele almıştık. Bugün ise sizlerle birlikte çocuk yetiştirme konusunun en karmaşık ve hassas meselelerden biri olan cezalandırmayı ele alacağız. Zira insanların davranışlarını önemli oranda etkileyebilir.
Günümüz dünyasında bazıları en iyi yetiştirme yönteminin çocukları serbest bırakmak olduğunu düşünür. Fransız ünlü filozof Jean-Jacques Rousseau Batı dünyasında yetiştirme ve eğitim alanında en önemli kitaplardan biri olan Emile eserinde özgürlüğü savunuyor. Rousseau söz konusu kitapta şöyle yazıyor. Cezayı özellikle de ağır cezayı bir uyarıcı olarak kullanmak istiyorlarsa sinirsel ve duygusal rahatsızlıklar ve sıkıntılara sebep olacak korku ve kişilik bozukluğu gibi diğer birçok zararı da olabilir.
Bu konu hala yetiştirme ve eğitim alanındaki uzmanlar ve psikologlar arasında acaba fiziksel cezanın tamamen yasak olması veya zaruret halinde ve belirli sınırlar çerçevesinde gerekli olup olmadığı tartışmasına sebep olmuştur. Hiç şüphesiz doğru davranış her zaman sevgi göstermek veya hoş davranmakla elde edilmez. Bazen anne babalar çocuklarına karşı tüm yumuşak davranışlarına rağmen daha ciddi ve disiplinli olmaları gerekir. Zira çocuklara veya ergenlik çağında olanlara fazlasıyla sevgi göstermek çocuğun bencil olması ve ben eksenli duygusuna kapılmasına sebep olur. Bu da anne ve babasına çok zor şekilde saygı göstermesi ve onlara itaat etmesine neden olur. Bu yüzden ebeveynin ceza vermek veya özellikle de fiziksel şiddet yerine ona ciddi ve disiplinli davranmaları gerekir. Tabii ki gerektiğinde de teşvik yöntemlerini kullanmaları da olumlu sonuçlar doğurur.
Çocuğun doğru ve uygun davranışları öğrenmesi için başta onunla konuşmak gereken işlere teşvik edilmesi gerekir veya ciddiyet ve azarlamakla onun gereken işi yapmasını sağlamak gerekir. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Öfke ile eğitim imkansızdır. Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Akıllı insan edep ve terbiye ile öğüt alır. Sadece hayvanlar ve dört ayaklılar kırbaçla eğitilir. Bu rivayetler insanları ve özellikle çocuklar ve ergenlik çağında olanları eğitirken cezalandırma ve öfkelenmenin kabul edilmediğini açıkça ortaya koyuyor.
Bazı anne ve babalar çocuklarına öğretmek istedikleri her şeyi emir verir gibi söylemeye ve yaptırmaya alışmışlardır. Örneğin ciddiyetle ders çalışmalısın veya işlerini kendin yapman gerekir, başkalarına yardım etmen gerekir gibi. Bu şartlarda ebeveynin dikkat etmesi gereken bir konu vardır. Ebeveyn her ne kadar da çocukların velayetine sahip olsalar da kendi isteklerini zorla çocuklara dayatabilseler ve kendi çocukları veya gençleri bizzat kendi istedikleri gibi davranmaya zorlayabilseler de eğitimin zor ve cebirle imkansız olduğunu bilmeleri gerekir.
Hiç şüphesiz doğru davranış her zaman sevgi gösterisi veya iyilikle ulaşılamaz. Ebeveynlerin çocukları konusunda ciddi ve bazen nazik olmaları gerekir. Çünkü bir çocuğa veya gence fazlasıyla nazik olmak çocuğun kendisini eksende hissetmesine sebep olur. Böylece anne ve babaya çok zor saygı duyar ve onlara itaat eder. Bu yüzden en iyisi ebeveynin ona karşı ciddi olmaları ve gerektiğinde de teşvik aracını kullanarak onu ödüllendirmeleridir.
İslam peygamberinin yaşamının dikkatlice incelenmesi ve o hazretin yaşam tarzı ile ilgili rivayetlere bakılacak olursa, o hazretin çocukların terbiyesi ve yetiştirilmesi için şartlar ne olursa olsun asla fiziksel ceza kullanmadığı anlaşılır. O hazret evlatlarını asla fiziksel olarak cezalandırmaz. Üstelik birinin çocuğunu dövdüğünü görünce onu şiddetle bundan men eder ve itirazda bulunarak kimsenin kendi çocuğunu dövmemesini emrederdi.
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı dönemde yaşayan Ebu Mesud şöyle anlatıyor. Bir kölem vardı ve onu döverdim. Günün birinde onu döverken arkamdan bir ses duydum. O ses şöyle buyurdu. Ebu Mesud, Allahu Teala sana güç vermiş ve bu kulu senin kölen yapmıştır. Öyleyse onu dövme. Dönüp baktığında beni bu işten men eden arkamdaki sesin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ait olduğunu gördüm. Bunun üzerine o Hazret'e şöyle arz ettim. Ben bu köleyi Allah yolunda azat ettim.
İmamlar ve Resulullah Ehl-i Beyt'i de Müslüman çocuk yetiştirmek için aynı yöntemi bize tavsiye etmiştir. Günün birinde adamın biri İmam Kazım Aleyhisselam'ın yanına gelerek çocuğunu şikayet etti. Hazret şöyle buyurdu, çocuğunu dövme ve onu eğitmek için ona küs. Fakat küskünlüğünün uzun sürmemesine dikkat et ve bir an önce onunla barış. Burada yol gösterecek olan ve dikkat edilmesi gereken konu ise çocuğun uygunsuz davranışı nedeniyle birkaç kez dövülmeden sonra onlardan korktuğu için artık o harekette bulunmamasıdır. Fakat anne ve baba bu davranışın çocuğun belleğinde işlediğini ve çocuğun onların yokluğunda başka şekilde davranabileceği veya inatlaşarak başka konularda onların üzülmesine sebep olabileceğini bilmeleri gerekir. Enes bin Malik çocukluk döneminde Resulullah'ın hizmetindeydi ve Resul-i Ekrem'e yıllar boyunca hizmet etmesine rağmen asla kendisine küfür etmediği ve onu fiziksel cezalandırmadığını söylüyor.
Uzmanlara göre cezalandırmak tıpkı acı bir ilaç gibi sadece zaruri dönemlerde ve ancak her kişinin durumuna uygun oranda kullanılması gerekiyor. Aksi halde hastaya zarar vermekle kalmayıp bazen hastanın ölümüne bile sebep olabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu eğitim tarzı ancak ve ancak şefkat ve sevginin sonuç vermediği takdirde kullanılmalıdır. Üstelik İslam'ın kastettiği ceza fiziksel olmamakla birlikte her şeyden önce önemsememek, mahrum bırakmak, ceza telafisi, yüz ifadeyi değiştirmek ve yüz çevirmek gibi geniş bir tepki yelpazesini kapsıyor.
Mahrum bırakmak, çocuğa verilen ödül ve imtiyazları geri almaktır ve şiddetli kötü davranışları önleme yöntemidir. Örneğin çocuğa bir kez daha evin içinde top oynadığı takdirde bir daha kendisine top verilmeyeceğini söylemektir. Cezalandırma yöntemlerinden bir diğeri de çocuğa özen göstermemektir. Çocuğun yaptığı bir davranış ebeveynin rahatsızlığına sebep olduysa bu durumda ona kayıtsız kalarak dikkat etmemenin büyük etkisi vardır. Böylece ona yüzüne tüm kapıların kapandığı ve yanlış davranışına son vermekten başka çaresi olmadığını hissettirir. Bu yüzden çirkin işini bırakarak anne ve babaya ve öğretmeninden özür diler.
Tahran Radyosu.
Çocuğu sevdiği bir şeyden uzak tutmak da cezalandırmanın diğer yöntemlerinden biridir. Örneğin çocuk sevgisi yemek, tatlı, ayrıca oyun ve oyuncakları sever. Bu yüzden de onu en ağır cezalandırma yöntemlerinden biri ise sevdiği şeylerden kendisini mahrum bırakmaktır. Sevdiklerini kaybetmenin de çok zor olduğunu fark eden çocuk onları tekrar kazanmak için kötü davranışını bırakarak bir kez daha o işi yapmamaya çalışır.
Çocuğun cezalandırmanın bir diğer yöntemi onların uygunsuz davranışına karşı ceza kesmek veya bir şeylerden mahrum bırakmaktır. Örneğin eğer bir çocuk kendi çizgilerini aşarak vurmaya, bir şeyleri fırlatmaya, çirkin sözler söyleyerek aşağılamaya başlarsa yaşına bakılmaksızın ona ceza vermek gerekir. Telafi etmekte de çocuğun yaptığı yanlış işin sorumluluğunu kabullenerek bunu telafi edecek uygun davranışta bulunması veya sebep olduğu hasarı telafi etmesi gerekir.
Dini öğretilere göre eğer verilen ceza yerinde, zamanında ve doğru oranda olur, gerekli şartlarda yapılırsa kötü ve yanlış davranışı tekrarlanmasını engelleyerek yok edilir. Hazreti Ali aleyhisselam iyi davranışların düzeltmediği kimseye verilen iyi bir cezanın onu ıslah edeceğini buyuruyor. Bu bağlamda cezalandırmanın da ilkelere ve şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin eğer bir çocuk farkında olmadan ve dikkat etmeden bir kav kırarsa cezayı hak etmiyor ve eğer cezalandırılırsa etkili olamaz. Diğer yandan ise cezanın da yapılan hata ile orantılı olması gerekiyor. Yani yapılan hata ve suçun ne oranda olduğuna bakılır ve etkili olacağını sağlamak için ona uygun oranda ceza verilir. Resulullah'tan bir rivayete göre cezalandırmayı 3 kez reddetmesinin ardından cezalandırırsan günahı kadar cezalandır buyurdu.
Cezalandırmanın en önemli şartlarından biri adalete uymaktır. Ayrıca psikologlara göre bir çocuğu cezalandırmak istediğinizde bile onu küçük düşürecek veya utandıracak her türlü hareketten sakınmak gerekir. Fiziksel ceza ise insanı şiddetle küçük düşürür ve kişiye ve çocuğa saygıyı engeller. Birçok örnekte çocuğun ağlamasını fiziki cezanın acısından değil, kendini küçük hissettiği için acı çekmesinden olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden onu tahkir edecek ve küçük düşürecek her türlü hareketten kesinlikle sakınmak gerek.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli seri sohbetimizin 19. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çeviri ve İslami çağlarda özellikle de Farsçadan çevrilen eserler ile ilgili konuşacağız.
Eldeki kanıtlara göre İranlılar uzak geçmişten beri bilime ve yazıya önem vermişlerdir. Zaten geçmiş yüzyıllara ait kalıntılar da İranlıların bilim ve bilgi edinme çabalarını göstermektedir. Hicri kameri ilk yüzyıllarda İslam, kültür ve medeniyet üzerindeki şaşırtıcı etkisinden dolayı çeviri hareketi olarak adlandırılan Fars dilinden birçok eser Arapçaya çevrilmiştir.
Farsça çevirilerin çoğu çeviri hareketinin birinci yüzyılında yapılmış olsa da bu eğilimin en azından Hicri kameri 3. yüzyılın sonuna kadar devam ettiğine dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin Ebu'l-Fazl Muhammed bin Merzban el-Bağdadi tarihi rivayetlere göre 50'den fazla Farsça kitabı Arapçaya çevirmiştir.
Çeviri akımının neredeyse tamamını kapsayan İbn-i Nedim'in kaleme aldığı El-Fihrist adlı eserinde bilim alanında çevrilmiş 632 kitap ve Risale'nin varlığından söz edilmektedir. Bu eserlerin 3 temel alanı tıp 170 eser, matematik ve astronomi 131 eser, felsefe ve mantık 118 eserdir.
Bu durum İslam dünyasında bilimin yayılmasının kısa bir özetidir. Yazılan eserlerin muhtevası incelendiğinde bunun hem niceliğin hem de niteliğin bir gelişmesi olduğu görülmektedir. Müslümanlar bu eserlerden yararlanarak ilk kez doğal bilimlerde doğrudan gözlemi ve deneyimlemeyi kullanmaya başlamışlardır. Farsçadan tercüme edilen eserler konu bakımından 3 kategoriye ayrılabilir. Nasihatnameler, şahnameler, hikayeler ve efsaneler. Ancak bu eserlerden bazılarının temaları tek bir konu ile sınırlandırılamaz.
Farsça öğüt veya nasihatnameler, bazen Hint ve hatta Yunan hikmetinden esinlenen pratik İran hikmetleridir. Bu tür eserlerin en meşhur örneği İbni Mukaffa tarafından tercüme edilen Kilile ve Dimne, ayrıca Abdullah bin Hilal Ahvazi'nin Yahya bin Halid için çevirdiği eserdir. Sonsuz Akıl isimli eserde esas olarak Hasan bin Zeyd tarafından Farsçadan Arapçaya çevrilen ve 4. yüzyılda Miskuye Razi'nin aynı adı taşıyan eserinde bulunan bir nasihatnamedir.
Şahnameler İran'ın mitlerini ve destansı tarihini içeren başka bir İran eserleri kategorisidir. Bu eserler sayesinde İslami siyasi kurumların evriminde İran unsurunun etkisini, önemi anlaşılmaktadır. Bu gelişme sayesinde Arap dilinde de ülke yönetme ve divan adabı ve gelenekleri ile ilgili özel bir birikim meydana geldi. Edebül Mülk, Nasihatül Mülk veya El Adabül Sultaniye genel başlıkları altında eserler bu bağlamda değerlendirilmelidir. Cahiz tarafından yazılan El Tac fi Ahlakil Mülük eseri de bu eserlerin model alınarak yazıldığı en bilinen eserdir.
Çeviri hareketi sırasında Arap edebi ve kültürel eserlerin üçüncü kategorisi olarak kazandırılan eserler hikayeler ve efsanelerdir. İbn-i Nedim'in işaret ettiği 188 efsane ve destan kitabından 20 eser İran kökenli, 17 eser Hint kökenli, 11 eser de Rum kökenlidir. Gerçi bu eserlerin çoğu genellikle de Farsçadan Arapçaya çevrilmiştir. Binbir Gece, Hezar Destan, Belveher ve Yudasef ve El Hind fi Kıssayı Habut-ı Adem bu tür eserlerin en bilinenleridir.
Kelile ve Dimne 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip dünyanın edebi şaheserlerinden biridir. Kelile ve Dimne kitabı eski zamanların bilgelerinin toplanıp farklı dillere çevrildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı, insanların okuma ve bilgelik ve öğütlerden yararlanması için yazılan bir bilgi ve bilgelik antolojisidir.
Bu eser başlangıçta İran dilinde yazılmamıştır. Başta Badia isimli Hintli bir filozof tarafından kaleme alınmış ve yazıldıktan sonra Hindistan kralına takdim edilmiştir. Bu kitap aslında Sanskritçe yazılmış ve Sasaniler döneminde Nasrullah Munşi tarafından Orta Farsçaya çevrilmiştir. Nasrullah Munşi ise orijinal kitabın içeriğini koruyarak Farsçaya uygun düşecek bir şekilde yeni bir eser ortaya çıkarmıştır.
Kelile ve Dimne hikayesi Sasani döneminde İran'da büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu eserin Pehlevi diline çevirisinin ardından İran kralının talebi üzerine dönemin ünlü şairi Rudaki bu eseri şiire dökmeye başlamıştır. Hali hazırda Said Nafisi'nin çabalarıyla çeşitli kaynaklardan ve çeşitli eski kitaplardan 12.000 beyitten 129 beyit tespit edilmiştir.
Öğretici hikayelerden meydana gelen Kelile ve Dimne adını aslında aynı adları taşıyan iki çakaldan almıştır. Kitabın içeriği ise bu iki çakaldan yaşadıkları eksenindedir. Kelile ve Dimne kitabının en büyük özelliği bir toplulukta bir arada görünen, konuşan, bazen kavga eden, bazen yardımlaşan, hatta birbirlerine komplo kuran hayvanlar arasında inişli çıkışlı sürecin hikayeler halinde anlatılmasıdır. Hikayenin bazı bölümlerinde hayvanların adaleti bulmak için toplandığı mahkemelere bile rastlanır. Genel olarak bir insan toplumunda var olan her şey Kelile ve Dimne eserinde de görülür. Ancak farklı bir görünüm ve farklı yaratıcılıkla bu durumlar anlatılmaya çalışılmaktadır.
Tabii ki Kelile ve Dimne'deki tüm nesirler hayvanların ağzından anlatılmıyor. Birçok hikayesinde sırf durumun öğreticiliği yazarın hedefi olmuştur. Yazar kimi zamanda metaforlar ve sembolik açıklamaları ile hikayeyi noktalamaktadır. Öğretici Kelile ve Dimne hikayeleri her birinde farklı olaylar hakkında ilginç ve heyecan verici anlatılar bulunan 10 bölümden oluşuyor. Bu kitaptaki hikayelerin iyi yanı kısa ve akıcı olmalarıdır. Böylece muhatap ve okurlar yazarın mesajını bir kez okuyarak anlayabilir.
Az serveti bulunan bir tüccarın yolculuğa çıkmak istediği anlatılmaktadır. Tüccarın arkadaşının evine emanet ettiği ve bıraktığı bir miktar demiri vardı. Ama arkadaş bu emaneti sattı ve parasını da harcadı. Tüccar bir gün ödünç demirini istemek için onun yanına gitti. Adam dedi ki demirlerini evin bodrumuna bıraktım. En iyi şekilde bakıyorum ancak orada demirleri kemirip bitiren bir fare yaşıyordu. Her şeyi bitirmişti.
Ticaretle uğraşan adam şöyle cevap vermişti. Haklısın, fareler demiri çok severler ve dişleri onu kemirebilir. Arkadaşı sevindi ve tüccarın ikna olduğunu düşündü ve demirden vazgeçip hikayesine inandığını sandı. Ardından şöyle dedi. Bugün benim evimde misafir ol. Tüccar yarın geri geleceğim dedi ve adamın evini terk etti ve ara sokağa vardığında adamın oğlunu yanına alıp götürdü. Çocuk aransa da onun izleri bulunamadı. Şehirde çocuğun kayıp olduğu tellallarla herkese duyuruldu.
Tüccar bir kartalın çocuğu aldığını gördüm dedi. Adam yalan ve imkansız diye bağırdı. Kartal çocuğu nasıl alır dedi. Tüccar gülerek dedi ki, az buz olmayan demirin fareler tarafından kemirilip bitirildiği şehirde kartal 20 kiloluk çocuğu yakalayamaz mı? Adam durumun ne olduğunu anladı ve tüccara cevap olarak şöyle dedi. Evet, fare kemirmemiştir. Çocuğu iade et ve demirlerini al. Doğrusu konuşurken büyük konuşmak ve icraatta mahcubiyet duymaktan daha kötüsü yoktur.
Kelile ve Dimne farklı açılardan Hint, İran ve İslam medeniyetleri tarihinde önemli olmuştur. Bu kitap, geleneksel toplumda insana ve topluma yönelik tutumu ve bakışı yansıtıyor. Bu kitap, farklı doğu kültürlerin kaynaşması nedeniyle birçok katmana sahiptir. Böylece en azından üç büyük doğu medeniyetinin yani Hindistan, İran ve Arabistan kültürlerinin bu eserde sentezlendiği görülmektedir.
Kelile ve Dimne hikayelerinin çoğu alegoriktir ve hayvanların dilindedir. Muhtemelen hayvan karakterlerinin kullanılmasının ana nedeni politik içeriklerin aktarılmak istenmesidir. Bu karakterler yazarın insan karakterlerini sorun yaratmayacak bir şekilde anlatmasına imkan tanımıştır. Kelile ve Dimne benzersiz kurgusal eğitici özellikleri nedeniyle sadece İran edebiyatında değil, dünya edebiyat tarihinde de özel bir itibara ve şöhrete sahiptir.
Kelile ve Dimne öğretici hikayeleri asla eskimeyen günlük hikayelerdir ve insanlar bu kitabın her bölümünü okuyarak hayatları için yeni deneyimler kazanabilirler. Sohbetimizin devamında bu kitabın değerli bir parçasını sizler ile paylaşmak istiyoruz.
Bir gün uyuyan bir aslanın yanından bir köpek geçiyordu. Köpek aslanı uyurken görünce bir halat getirdi ve aslanı bir ağaca sıkıca bağladı. Aslan uyandığında durumunun farkına vararak halatı çözmeye çalıştıysa da başaramadı. Bu arada eşek de geçiyordu. Aslan eşeğe döndü ve dedi ki, "Ey eşek, beni bu halattan kurtarırsan ormanın yarısını sana veririm." Eşek önce tereddüt etti, sonra aslanın halatını çözdü. Aslan salıverilip kendini tozdan iyice silkeleyince eşeğe döndü ve "Sana ormanın yarısını vermeyeceğim," dedi. Eşek şaşkınlıkla dedi ki, "Ama söz verdin." Aslan dedi ki, "Sana bütün ormanı vereceğim. Çünkü aslanın köpek tarafından bağlandığı ve eşeğin onu kurtardığı bir orman artık yaşanmak yeri değildir."
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Radyo Televizyon Koruma Dış Yayınlar Servisi Müdürü, Amerika'nın direniş bölgelerine engelleme hamlesi direniş medyasının koordinesini artırdığını söyledi. Salihi, dünyanın önde gelen medya kuruluşları adalet ve özgürlüğü görmezden geldiğini belirtti. İranlı bayan halkı münafıkları terörist grubun vahşi davranışlarını ifşa etti. Tahterevançı, İran siber ortamın gerekli ilkelerini tedvin etmeye ve katılmaya hazır olduğunu belirtti. Hazar Denizi'nde deniz güçlerinin katılımı ile sürdürülebilir güvenlik 2021 deniz tatbikatı düzenlenecek. Fransa nükleer anlaşmada teknik sorunlar ve siyasi engellerin çözülmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi. İran'da ikinci aşıya izin çıktı. Türkiye, Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup döverek sınır dışı etti. Türkiye'de koronavirüsünden 51 kişi daha hayatını kaybetti. Suriye Amerika'nın başını çekti. IŞİD'e karşı koalisyonun bildirisi yalandan başka bir şey olmadığını bildirdi. Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü ve 2 kişi yaralandı. Terör rejimi İsrail'in Abu Dhabi Büyükelçiliği resmi törenle açıldı. Ve Çin Amerika'yı dünya düzenini yıkmakla suçlandı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.